Ayrım 19, Gökteki Çakıl Taşı, Asimov, sayfa 210. 17. Bölüm, Tarafını Değiştir. Arvardan bilincini tekrar kazanıp kendisini tıpkı satırla kesilmeyi bekleyen bir biftek misali bir sıranın üstünde yatarken bulduğundan beri aradan bir saat geçmişti. Ve o zamandan beri hiçbir şey olmamıştı. Dayanılması güç dakikaları hepten dayanılmaz kılan şu hararetli kısır konuşma haricinde hiçbir şey. Tüm bunlar bir amaca hizmet ediyordu. Bu kadarından emindi. Çaresiz ve yüzük oyunu yatmak, başlarına bir gardiyan dikilecek kadar bile önemsenmemek, o kadarcık bir tehlike dahi arz etmediklerini düşündürmek, kendilerini son derece zayıf hissetmelerine neden oluyordu. Bu da ruhlarının inatçı doğasını öldürüyordu. Böylece Engizisyoncu nihayet yanlarına geldiğinde ya çok az ya da hiçbir direnç gösteremeyecekleri manasına geliyordu. Arvardan sessizliği bölme ihtiyacı hissetti. Bu oda casus dalgalarıyla dinleniyor olsa gerek. Bu kadar çok şey söylemememiz gerekiyordu. Dinlenmiyor dedi Schwartz tek düze bir sesle. Bizi dinleyen kimse yok. Arkeolog otomatikman nereden biliyorsun diyecek olsa da kendini tutmayı başardı. Böyle bir gücün var olması inanılmazdı ama ona Arvar'dan değil de geçmişten gelen, kendisine dünyalı diyen ve ölmek isteyen bir adam sahipti. Yattığı yerden tavanın sadece bir kısmını görebiliyordu. Başını bir yana çevirdiğinde şeklin zayıf profiliyle, diğer tarafa çevirdiğinde ise boş bir duvarla karşılaşıyordu. Kafasını kaldırdığı takdirde ise Paula'nın solgun ve bitkin yüz ifadesini şöyle bir görebiliyordu. Arada sırada öfkeyle bir imparatorluk vatandaşı, bir imparatorluk vatandaşı yıldızlar aşkına, galaktik imparatorluğun bir ferdi olduğunu düşünüyor, hapsedilmesini korkunç bir adaletsizlik olarak görüyor ve dünyalıların kendisine bunu yapmalarına izin verdiği için bilhassa derin bir yakışıksızlık hissediyordu. Sonunda bu düşünceleri de yok oluverdi. Onu Paula'nın yanına yatırmış olmalarını diledi. Hayır, böylesi daha iyiydi. Şu anda telkin edici bir görüntü vermekten çok uzaktı. Bel, genç kızın titrek sesi yaklaşan ölüm girdabının içinde tuhaf derecede tatlı geldi adama. Efendim Paula, sence daha ne kadar bekleyecekler? ''Sanırım çok fazla değil sevgilim, çok yazık. 2 ayı boşa harcadık değil mi?'' ''Benim hatam.'' diye fısıldadı kız. ''Benim hatam. Ama en azından şu son birkaç dakikayı birlikte geçirebilirdik. Bu çok gereksiz.'' Arvardan cevap veremedi. Düşünceler gres yağına bulanmış bir çark misali kafasının içinde dört dönüyordu. Ona mı öyle geliyordu, yoksa üstünde kas katı yattığı sert plastiği hissedebilmeye mi başlamıştı? Felci daha ne kadar sürecekti? Schwartz'ı onlara yardımcı olmaya ikna etmeleri şarttı. İşe yaramayacağını bile bile düşüncelerini saklamaya çalıştı. Schwartz dedi. Schwartz kendisininkilere fazladan hesapsız acılar eklenmiş bir halde en az diğerleri kadar çaresiz uzanıyordu. Kafasının içinde aynı anda 4 zihin birden vardı. Tek başına olsa sonsuz huzura ve ölümün sessizliğine kavuşma arzusuna gömülebilir ve 2 gün önce yoksa 3 müydü onu çiftlikten ayrılmaya iten yaşama sevincinin son kalıntılarını bastırabilirdi. Ama şu durumda bunu nasıl yapabilirdi ki? Bir çare, zayıf bir ölüm korkusu, şeklin üstünde tıpkı bir cenaze örtüsü gibi asılı duruyor, Arvarda'nın hayat dolu, çetin zihni güçlü bir hüsran ve başkaldırıyla dolup taşıyor, genç kız ise derin ve acınası bir hayal kırıklığı hissediyordu. Zihnini kapatabilirdi, ötekilerin acısını neden bilmek zorundaydı ki? Hayat onun hayatıydı, ölüm de onun ölümü. Ama diğerlerinin düşünceleri usulca, aralıksızca zihnini dövmeye ve en ufak çatlaklarına bile sızmaya devam etti. Schwartz dedi Arvardan sonunda, onları kurtarmasını istediklerini biliyordu. İyi ama bunu neden yapacaktı ki, neden? Schwartz dedi arkeolog yine onu ikna etmeye çalışarak, bir kahraman olabilirsin. Burada uğruna öleceğin hiçbir şey yok. Dışarıdaki o insanlar için ölmeye değmez. Ama Schwartz gençliğine dair anılarını kafasında toparlamakla ve düşüncelerinin dağılmaması için onlara sıkı sıkıya tutunmakla meşguldü. Sonunda öfkesini toplamasına yardımcı olan şey geçmişin ve bugünün tuhaf bir karışımı oldu. Yine de sakince duygularını dizginleyerek konuştu. Evet, bir kahraman olabilirim ve de bir hain. Dışarıdaki o insanlar beni öldürmek istiyorlar. Onlara insan diyorsun. Fakat bunu sadece dilinle yapıyorsun. Zihninse onlara anlatamadığım rezil bir şey gözüyle bakıyor. Ama bunu sadece kötü kimseler oldukları için değil, dünyalı oldukları için yapıyor. Bu bir yalan, dedi Arvardan öfkeyle. Bu bir yalan değil, diye karşılık verdi yaşlı adam eşit derecede bir öfkeyle. Ve bunu herkes biliyor, beni öldürmek istiyorlar. Evet, ama bunu senin halkından biri olduğumu zannettikleri için yapıyorlar. Koskoca bir gezegeni bir çırpıda kaderine mahkum eden, hor gören, tahammül edilemez kendini beğenmişlikleriyle boğan insanlardan biri. Haydi tanrısal hükümdarlarını bir şekilde tehdit etmeyi başaran bu solucanlardan ve haşerelerden kendini koru o zaman. Onlardan birinden yardım isteme. Tıpkı bir yobaz gibi konuşuyorsun, dedi Arvardan şaşkınlıkla. Neden? Sen de mi acı çektin? Bağımsız ve büyük bir gezegenin ferdi olduğunu söylemiştin. Sen dünya henüz tüm yaşamın kaynağı iken bir dünyalıydın. Sen de bizden biriydin dostum. Hükümdarlardan biri. Neden kendini çaresiz artıklarla bir tutuyorsun ki? Burası artık senin hatırladığın gezegen değil. Benim gezegenim eski dünyaya bu hastalıklı yerden daha çok benziyor. Schwarz güldü. Hükümdarlardan biriyim, öyle mi? Bu meseleye hiç girmeyelim. Açıklamaya bile değmez. Onun yerine seni ele alalım. Sen galaksi halklarının iyi bir örneğisin. Hoşgörülü, harikulade derecede yüce gönüllü birisin ve şekte denginmiş gibi davrandığın için kendinle gurur duyuyorsun. Ancak derinlerde bir yerde, ama zihninde açıkça göremeyeceğim kadar derinde değil, onun yanında kendini rahatsız hissediyorsun. Hatta dünyaya ihanet etmeyi teklif etmesine rağmen bile ondan hoşlanmıyorsun. Evet, kısa süre önce dünyalı bir kızla öpüştün. Ama şimdi geriye dönüp baktığında bunun bir zayıflık olarak görüyorsun. Bundan utanıyorsun.
Yıldızlar aşkına hayır, Paula, dedi arkeolog çaresizce. Ona inanma, dinleme onu.
İnkar etme Bel, dedi kız usulca. Bunun seni mutsuz etmesine de izin verme. Schwarz benliğinin derinliklerine, çocukluğundan kalma şeylere bakıyor. Benim zihnime baktığı takdirde de aynısını görür. Hatta hiç de kibarca olmayan bir şekilde zihinlerimizi didik didik ettiği gibi kendi zihnine de bakabilseydi yine benzer şeylere rastlardı.
Schwarz kızardığını hissetti. Paula sesinin tonunu ya da yoğunluğunu arttırmaksızın doğrudan ona hitap etti.
Madem zihinleri okuyabiliyorsun, bir de benimkine bak Schwarz. Niyetimin gezegenime ihanet etmek olup olmadığını söyle bana. Babamınkine de bak. Tüm galaksiyi mahvetmek isteyen bu manyaklarla birlikte çalıştığı takdirde 60'tan kolaylıkla kurtulabileceğini gör. Bu ihaneti ona ne kazandırdı peki? Tekrar bak ve içimizden herhangi biri dünyaya veya dünyalara zarar vermek istiyor mu bir gör. Balkis'in zihnine şöyle bir bakabildiğini söylemiştin. Onun zihnini derinlemesine didiklemeye fırsatın oldu mu bilmiyorum. Ama geri döndüğünde, artık her şey için çok geç olduğunda, Balkis'in düşüncelerini de iyice bir elekten geçir. Onun delinin teki olduğunu gör. Sonra da öl.
Schwarz sessiz kaldı. Arvardan aceleyle araya girdi. Pekala Schwarz, şimdi de benim zihnime gir. İstediğin kadar derinlere in. Ben Sirius sektöründeki Baron gezegeninde doğdum. Gelişim sürecim boyunca hep dünya karşıtı bir ortamda yaşadım. Bu yüzden bilinçaltımın köklerinde bu tür kusurların ve saçmalıkların yatmasına engel olamam. Ama şimdi bir de zihnimin üst katmanlarına bak ve yetişkinlik yıllarımda yobazlıkla bizzat mücadele edip etmediğimi bana söyle. Başkaları aracılığıyla değil, öylesi kolay olurdu. Bizzat elimden geldiği kadar güçlü bir biçimde. Tarihimizi bilmiyorsun Schwarz. İnsanoğlunun galaksiye yayıldığı on binlerce yıl boyunca neler olduğundan, yaşanan savaşlardan ve sefaletten haberin yok. İmparatorluğun ilk yüzyılları sırasında despotluk ile kaos arasında gidip gelen o kafa karışıklığı döneminde neler olduğunu da bilmiyorsun. Galaktik hükümet tüm evreni temsil etmeye başlayalı sadece 200 yıl oldu. Hakimiyeti altındaki gezegenlerin özerkliğini korumasına, kendi kendilerine yönetmelerine ve seslerini duyurmalarına müsaade ediliyor. İnsanlık tarihi boyunca savaşlardan ve fakirlikten böylesine muaf olduğumuz bir zaman dilimi daha önce hiç yaşanmadı. Galaktik ekonomi daha önce hiç bu kadar dengeli olmadı. Geleceğe hiç bu kadar ümitle bakılmadı. Sen olsan tüm bunları yok edip her şeye baştan başlar mıydın? Peki neyle? Yalnızca kuşku ve nefret içeren despot bir teokrasiyle mi? Dünya şikayetlerinde haklı ve galaksi yaşamaya devam ettiği takdirde bu sorunların hepsi günün birinde çözülecek. Ama bu insanların yaptığı şey bir çözüm bulmak değil. Ne yapmaya niyetlendiklerinin farkında mısın? Eğer Arvardan'ın da benzer yetenekleri olsaydı Schwartz'ın tereddüte kapılmaya başladığını fark edebilirdi. Yine de bir süreliğine susma vaktinin geldiğini içgüdüsel olarak hissetti. Schwartz duygulanmıştı. Tüm o gezegenler ölecek, korkunç bir hastalık karşısında iltihaplanıp yok olacaklardı. Schwartz gerçekten de bir dünyalı mıydı? Basit bir dünyalı. Gençliğinde Avrupa'yı terk edip Amerika'ya göç etmişliği vardı. Peki ama buna rağmen her zaman olduğu kişi olmaya devam etmemiş miydi? O gittikten sonra insanlar bu zarar görmüş ve yaralı dünyayı geride bırakıp göklerin ötesindeki gezegenlere göç ettiyse bu onları daha az mı dünyalı yapardı? Tüm galaksi onun halkı değil miydi? Hepsi de kendisinin ve kardeşlerinin torunları değiller miydi? Pekala dedi ağır ağır, sizinleyim, nasıl yardım edebilirim? Ne kadar uzaklıktaki zihinlere ulaşabiliyorsun diye sordu Arvardan hevesle. Adamın her an fikrini değiştireceğinden korkarmışçasına bir hızla. Bilmiyorum, dışarıda birkaç zihin var, sanırım gardiyanlar. Galiba sokağa kadar uzanabiliyorum. Fakat ne kadar uzaklaşırsam gücüm o kadar zayıflıyor. Doğal olarak dedi Arvardan, peki ya katip? Onun zihnini tespit edebiliyor musun? Bilmiyorum diye mırıldandı Schwartz. Bir duraksama yaşandı, dakikalar dayanılmaz bir biçimde uzadı. Zihinleriniz yoluma çıkıyor dedi Schwartz sonunda. Beni izlemeyin, başka bir şeyler düşünün. Denediler, başka bir duraksama daha yaşandı. Hayır, yapamıyorum, yapamıyorum. Az da olsa hareket edebiliyorum dedi Arvardan ansızın. Yüce galaksi, ayak parmaklarımı oynatabiliyorum. Ah! Her harekete şiddetli bir sancıya neden oluyordu. Birine ne kadar zarar verebilirsin Schwartz diye sordu. Canımı yakmak için yaptığın şeyi daha sert bir biçimde yapabilir misin demek istiyorum. Bir adam öldürdüm. Öyle mi, nasıl? Bilmiyorum, kendiliğinden oluverdi. Bu... Kelimelerle tarif edilemeyecek bir şeyi anlatmaya çalışırken harcadığı çaba yüzünden neredeyse komik göründü. Aynı anda birden fazla kişiyi idare edebilir misin peki? Hiç denemedim ama sanmıyorum. Aynı anda iki zihni okuyamıyorum. Paul araya girdi. Ona katibi öldürtemezsin Bel, bu işe yaramaz. Nedenmiş o? Dışarı nasıl çıkacağız? Katibi tek başına yakalayıp öldürsek bile dışarıda bizi bekleyen yüzlerce kişi var, göremiyor musun? Ama tam o sırada Schwartz boğuk bir sesle araya girdi. Onu buldum. Kimi diye sordu üçü de aynı anda. Schacht bile yüzünde şaşkınca bir ifadeyle ona bakıyordu. Katibi, sanırım bu onun zihinsel teması. Onu elinden kaçırma. Arvardan onu teşvik etmeye çalışırken yattığı yerde yuvarlandı, sıradan aşağı düştü ve gürültülü bir şekilde yere kapaklandı. Felçli bacaklarından biri boş yere onu ayağa kaldırmaya çalıştı. ''Yaralısın!'' diye bağırdı Pola ve birdenbire dirseklerinin üstünde doğrulmaya çalıştığında kollarının menteşelerinin gıcırdamadığını fark etti. ''Hayır, iyiyim. Onu iyice kurut Schwartz. Öğrenebileceğin her şeyi öğren.'' Schwartz başı acıyıncaya dek adama doğru uzandı. Zihninin dokunaçlarıyla körlemesine beceriksizce pençeleyip tırmaladı. Tıpkı erişim alanının biraz dışında kalan, tam olarak kavrayamadığı bir nesneye parmaklarını uzatan bir bebek gibi. Şimdiye dek hep bulabildikleriyle yetinmişti fakat şimdi acıyla birkaç demet yakaladı. Zafer, katip elde edeceği sonuçlardan emin. Uzay mermileriyle alakalı bir şey. Onları çalıştırmış. Hayır, çalıştırmamış. Başka bir şey. Onları çalıştıracak. Schacht inledi.
Bunlar virüsü taşıyacak olan otomatik pilotlu roketler Arvardan. Çeşitli gezegenleri hedef almış durumdalar.
Nerede tutuluyorlar Schwarz diye sordu arkeolog ısrarcı bir şekilde. Ara dostum ara.
Bir bina var. Tam olarak göremiyorum. Beş köşeli bir şekil, bir yıldız, bir isim. Sanırım sulu.
Şek bir kez daha araya girdi.
Tabii ya, galaksideki bütün yıldızlar aşkına. Tabii ya, Senlu Tapınağı. Dört bir yanı radyoaktif ceplerle çevrilidir. Oraya kadimlerden başka hiç kimse gidemez. İki geniş nehrin kesiştiği bir yerde mi?
Bilme. Evet, evet, evet.
Ne zaman Schwarz, ne zaman? Roketler ne zaman fırlatılacak?
Hangi gün olduğunu göremiyorum ama yakında, yakında. Zihni bununla dolup taşıyor. Çok yakında.
Harcadığı çabadan ötürü kafası patlayacakmış gibi hissetti. Arvardan kanter içinde kalarak da olsa nihayet elleriyle dizleri üstünde doğrulmayı başardı. Ancak uzuvları güçsüzce yalpalıyor, vücudunun ağırlığı altında bükülüyorlardı.
Geliyor mu?
Evet, kapıda.
Kapı açılır açılmaz Schwarz bir kez daha sessizliğe büründü.
Balkis'in soğuk ve alaycı sesi odayı muzaffer bir şekilde doldurdu.
Doktor Arvardan, yerinize dönseniz daha iyi olmaz mı?
Durumunun zalimce küçük düşürücülüğünün son derecede farkında olan arkeolog başını kaldırıp ona baktı. Ama buna verebilecek herhangi bir cevabı yoktu. Bu yüzden hiçbir şey söylemedi. Ağrıyan uzuvlarının yavaş yavaş onu yere indirmesine müsaade etti. Sonra da derin soluklar alarak orada öylece bekledi. Eğer kollarıyla bacaklarını birazcık daha hareket ettirebilirse, eğer son bir sıçrayışta bulunabilirse, eğer adamın silahını bir şekilde ele geçirebilirse, katibin cübbesini yerinde tutan parıltılı flexiplas kemerden hafifçe sarkan silah bir nöronik kamçı değildi. Aksine bir adamı saniyeler içinde atomlarına ayırabilecek tam teşekküllü bir lazer tabancasıydı bu. Katip önündeki dörtlüyü zalimce bir keyifle süzdü. Kızı görmezden gelmeye meyilliydi ama bunun haricinde kökten bir temizlik olmuştu. Dünyalı hain ve imparatorluk casusu buradaydı. İki aydır yakından takip ettikleri şu gizemli yaratık da öyle. Başkaları da var mıydı acaba? Ennius ile imparatorluğu unutmamalıydı elbette. Bu casuslarla hainleri yakalamış, böylece düşmanın elleriyle kollarını bağlamışlardı bağlamasına. Ama beyin hala oralarda bir yerlerdeydi. Hatta belki de şu anda başka eller ve kollar yollamakla meşguldü. Katip rahat bir tavır takındı ve silahına hızla uzanmasına gerek kalmayacağını bildiğinden ellerini küstahça önünde kavuşturdu. Ardından alçak ve kibar bir sesle söze girdi.
''Şimdi bazı şeyleri açıklığa kavuşturmamız lazım. Dünya ile galaksi arasında bir savaş var. Henüz ilan edilmemiş olsa da bu yine de bir savaş.'' Siz bizim mahkumlarımızsınız ve şartların gerektirdiği şekilde muamele edileceksiniz. Casuslar ve hainler doğal olarak idam edi.
O dediğin sadece meşru ve açıkça ilan edilmiş bir savaş olduğunda geçerli diye adamın sözünü kesti Arvardan öfkeyle.
Meşru savaş mı dedi katip, neredeyse sesinden okunan bir alayla. Meşru savaş dediğin nedir? Bu gerçeği dile getirsek de getirmesek de dünya her zaman galaksi ile savaş halinde ola gelmiştir.
Boş ver Bel dedi Pola usulca, bırak ne söyleyecekse söylesin ve bu iş bitsin.
Arvardan kıza bakıp gülümsedi. Tuhaf spazm geçirircesine bir tebessümdü bu. Çünkü ayağa kalkmaya, dik durmaya çalışırken büyük çaba harcamış, soluk soluğa kalmıştı. Balkis kıs kıs güldü. Acelesiz adımlarla Sirius'la arkeologlar arasındaki mesafeyi kapattı. Eşit derecede acelesiz bir hareketle ellerinden birini adamın geniş göğsüne dayadı. Sonra da onu itti. Kolları emrine uyup onu düşüşten korumak yerine sağa sola savrulan, göğüs kasları vücudunun dengesini sağlayamayacak kadar yavaş kalan Arvardan yere yuvarlandı. Pola korku dolu bir nida attı. Ardından isyankar kaslarıyla kemiklerini zorlayarak yavaşça, çok yavaşça sırasından aşağı indi.
Balkis kızın arkeoloğa doğru sürünmesine müsaade etti.
Sevgilin dedi, güçlü, dışarılıklı sevgilin. Koş ona kızım, neden bekliyorsun? Kahramanına sıkıca sarıl ve üstünde milyarlarca dünyalı şehidin kan ve ter kokusunu taşıdığını unut. İşte orada, cesurca ve kahramanca yatıyor. Bir dünyalının hafifçe bir itişiyle yere devrildi.
Paula artık Arvard'ın yanında diz çöküyor, kanla veya kırık bir kemiğin ölümcül yumuşaklığıyla karşılaşmaktan korkarak adamın saçlarının altını yokluyordu. Arkeoloğun gözleri yavaşça açıldı ve dudakları sessizce hareket ederek ''Yok bir şey'' dedi.
''O bir korkak'' dedi Paula, ''felçli bir adamla kavgaya tutuşup zaferiyle övünüyor. İnan bana sevgilim, dünyaların çok azı onun gibidir.''
''Biliyorum. Yoksa sen dünyalı bir kadın olmazdın.'' Katip sertleşti.
''Dediğim gibi hepiniz idam edileceksiniz. Fakat hayatlarınız için pazarlık etme şansınız var. Bedelini öğrenmek ister misiniz?''
''Bizim yerimizde olsaydın sen ederdin.'' dedi Paula gururla. ''Buna eminim.''
''Şşt Paula'' dedi Arvard'dan. Soluk alıp verişleri hala tam olarak düzene girmemişti. ''Ne öneriyorsun?''
''Ah!'' dedi Balkis, ''kendini satmaya razısın demek. Senin yerinde olsam benim yapacağım gibi mi yani? Benim alçak bir dünyalının.''
''Ne olduğunu sen daha iyi bilirsin.'' diye çıkıştı arkeolog. ''Bana gelince kendimi satmıyorum, kızın hayatını satın alıyorum.''
''Satın alınmayı reddediyorum.'' dedi Paula.
''Ne kadar dokunaklı.'' dedi katip. ''Bizim kadınlarımıza, dünyalı kancıklara tenezzül ediyor ve hala fedakarlık rolü kesiyor.''
''Ne öneriyorsun?'' diye sordu Arvard'dan yeniden.
''Şunu, planlarımızın dışarıya sızdığı çok açık. Doktor Schecht'in bundan nasıl haberdar olduğunu kestirmek güç değil. Fakat imparatorluğun bütün bu bilgilere nasıl ulaştığı tam bir bilmece. Dolayısıyla imparatorluğun neler bildiğini öğrenmek istiyoruz. Senin öğrendiklerini değil Arvard'dan, imparatorluğun şu anda neler bildiğini.''
''Ben bir arkeoloğum, casus değil. İmparatorluğun neyi bilip bilmediği hakkında hiçbir fikrim yok. Ama umarım çok şey biliyorlardır.''
''Ben de öyle düşünmüştüm. Neyse, fikrinizi hala değiştirebilirsiniz. Düşünün hepiniz.''
Schwarz tüm bu süre boyunca hiçbir şey söylememiş, hatta gözlerini bile açmamıştı. Katip bir müddet bekledi, ardından sesinde hafif bir zalimlikle,
''O halde işbirliğine yanaşmamanızın bedelini söyleyeyim.'' dedi. ''Sizi bekleyen şey sadece ölüm olmayacak. Çünkü hepinizin bu nahoş ve kaçınılmaz sona karşı kendisini hazırladığından gayet eminim. Hem Doktor Schecht hem de bu işe tehlikeli bir ölçüde karışma talihsizliğini yaşayan kızı birer dünya vatandaşı. Bu şartlar altında ikisinin de sinapsimatikten geçirilmesi fazlasıyla münasip olacaktır. ''Anlıyor musunuz Doktor Schecht?''
Fizikçinin gözleri korkuyla doldu.
''Evet, görüyorum ki anlıyorsunuz.'' dedi Balkis. ''Sinapsimatiği beyin dokusuna yeteri kadar zarar verecek ve bir insanı embesile dönüştürecek şekilde ayarlamak elbette ki mümkün. Epey iğrenç bir durumdur bu. Birinin sizi beslemesi gerekir, yoksa açlıktan ölürsünüz. Birinin sizi temizlemesi gerekir, yoksa pislik içinde yaşarsınız.'' ''Bir yere kapatılmanız şarttır. Aksi takdirde gören herkes size korkuyla bakıp durur.''
''Sana ve arkadaşın Schwarz'a gelince,'' dedi katip Arvard'ına dönerek, ''siz ikiniz imparatorluk vatandaşısınız. Dolayısıyla üstünüzde enteresan deneyler yapılmasına müsaitsiniz. Yoğunlaştırılmış humma virüsümüzü siz galaktik köpekler üstünde deneme şansınız olmadı.'' ''Hesaplamalarımızın doğruluğunu test etmek ilginç olacak. Çok küçük bir doz, anlarsın ya. Böylece ölümünüz yavaş olacak. İğneyi yeterince sulandırırsak kaçınılmaz sona ulaşmanız bir haftayı bulabilir. Fazlasıyla acı verici olacak.''
Bu noktada duraksayıp kısılı gözlerinin ardından onları süzdü.
''Ya da'' dedi, ''tam şu anda itinayla seçilmiş birkaç kelime sarf edebilirsiniz.'' İmparatorluk planlarımızın ne kadarını biliyor? Şu anda bu vaka üstüne çalışan başka casuslar var mı? Planları neler? Varsa ne gibi karşı hamleler yapmayı düşünüyorlar?
İstediğini aldıktan sonra bizi öldürmeyeceğini ne bilelim diye mırıldandı Doktor Şek.
Reddettiğiniz takdirde korkunç bir şekilde öleceğinizi garanti ederim. Şansınızı diğer seçenekten yana kullanmalısınız. Ne diyorsunuz?
Bize biraz zaman veremez misin?
Şu anda ne yaptığımı sanıyorsunuz? İçeri girdiğimden beri 10 dakika geçti ve hala sizi dinliyorum. Söyleyecek bir şeyiniz var mı?
Ne?
Yok mu? Sonsuza dek bekleyemem, bunu aklınıza sokun.
Arvardan, hala kaslarını şişiriyorsun. Belki de silahımı çekemeden önce beni yakalayabileceğini düşünüyorsundur.
Yapabilsem bile ne olmuş yani?
Dışarıda yüzlerce kişi var ve planların ben olmadan da yürümeye devam eder. Hatta cezalarınız bile aynı şekilde yürürlüğe girer.
Peki ya sen Schwartz? Casusumuzu öldürdün. Bunu yapan sendin değil mi? Belki beni de öldürebileceğini düşünüyorsundur.
Schwartz adam içeri girdiğinden beri ilk kez dönüp ona baktı.
Yapabilirim dedi soğukça ama yapmayacağım.
Ne kadar da kibarsın.
Hiç de bile. Aksine çok zalimim. Ölümden daha beter şeyler olduğunu sen kendin söyledin.
Arvardan ansızın kendisini büyük bir umutla Schwartz'a bakarken buldu.
19. ayrımın sonu. Sayfa 223.